Ayrım 8.
Ağustos'un sonlarına doğru ülkede bütün kentler burjuva içerikte yeni belediye organlarıyla donanmıştı. Bastil'in alındığı haberi köylere, kentlere ulaştığından daha geçerişti. Feodal boyunduruğun altında ezilmiş aç köylülerin kulaklarına bir hareket emri gibi çarptı bu. Temmuz'un sonlarından başlayarak Ağustos'ta ve Eylül'de krallığın her köşesinde büyük bir köylü hareketleri fırtınası koptu. Köylüler senyörlerin şatolarını yağmalıyor, sıradan soyluların evlerini yakıyor, çayır ve ormanları bölüşüyorlardı aralarında. Bu korkunç ayaklanmalarda büyük toprak sahipleri büyük korkuya kapılıyor, çabucak kaçıyorlardı köylerden. Söz konusu başkaldırılar, mutlakiyetin yenilgisinde önemli bir rol oynadılar. Devrimin bu ilk aşamasında Tierreta'da toplaşmış bütün sınıfların ve sosyal grupların mutlak rejimin yıkılışında çıkarları vardı. Öyle olduğu için de ortak düşmana karşı genel olarak birlikte hareket ettiler. Bu olay büyük bir devrimci güç taşıyan bir belgede, Kurucu Meclis'in 26 Ağustos 1789 günü kabul ettiği İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisinde yankısını buldu. Nedir tarihsel anlamı bu bildirinin? 17 maddelik bildirinin ilk maddesi, "İnsanlar özgür ve haklar bakımından birbirine eşit doğar ve öyle yaşarlar," diyordu. Feodal mutlakiyetçi rejimin egemen olduğu bir yüzyılda, onun tanrısal kökenli monarşik iktidar anlayışına, zümreli sisteminin eşitsizliğine karşı, tüm insanların haklar bakımından eşit olduğunu ilan eden bu görüş, bütün bir eski dünyaya karşı çıkarılmış bir reddiyeydi. O devir için dokunulmaz ve kutsal olarak ilan edilen şu haklar da cesur ve devrimci bir nitelik taşırlar. Bireysel özgürlük, söz özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, baskıya karşı direnme hakkı. Bildirinin bir maddesi, mülkiyeti de kutsal ve zaman aşımına uğramaz bir hak olarak ilan ediyordu. Bildirinin burjuva niteliği, kendi içinde taşıdığı bütün çelişmeleriyle burada belli eder kendini. Mülkiyeti kutsal bir hak olarak ilan etmekle, bildiri ilkelerinin temelini, insanların hakça eşit olduklarını yalanlıyor ve mallardaki eşitsizliği sürdürüyordu. Ne var ki bu madde, o dönemde ilerici bir anlama sahipti yine de. Çünkü antifeodaldi. Mülkiyeti Rousseau'yu bir bakıma satırı satırına tekrarlayıp, doğal ve kutsal bir hak olarak ilan ederken, bildiri, burjuva ve köylü mülkiyetini feodallerin saldırılarına karşı savunma özlemi içindeydi. Özetle bütüne bakıldığında, insan ve yurttaş hakları bildirisi, yeni bir çağın sehirini haber veren devrimin bir manifestosu gibiydi. Ünlü slogan, bildirinin düşüncelerini alıp özetleyen, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, gericiliğin, baskının ve haklardan yoksunluğun köhnemiş dünyasına karşı çıkarılmış bir reddiye gibi algılanmıştı. Öyle olunca da tüm dünyanın bütün ezilenleri ve bütün boyunduruk altına alınan insanlarınca olduğu gibi, insanlığın geleceğine çeki düzen verme kaygısındaki bütün ilerleme yanlılarınca da coşkuyla karşılandı. Büyük burjuvazinin egemenliği. Bununla beraber devrimin ilk günlerinde kardeşlik ve ulusal birlik üstüne hüküm süren düşler fazla uzun sürmedi. Tierreta mutlakiyetin karşısına hep birlikte dikilmişti. Ne var ki zaferin yemişleri herkesin olmadı, yalnız burjuvazi topladı onları. Hatta bütün burjuvazi de değil, onun en zengin bölümü büyük burjuvazi ya da çoğu kez söyleneceği gibi aristokratik burjuvazi kondu nimete. Gerçekten devrimin ilk günlerinde önce Paris'te sonra da taşra kentlerinde milli muhafız diye devrimin fetihlerini savunmak amacıyla bir silahlı güç kuruldu. Büyük burjuvazi öne geçip eli altına aldı örgütü. Milli muhafız örgütüne girmek isteyen yurttaşların üniformalarını kendilerinin sağlamaları hakkında bir karar çıktı. Bu zarif ve öyle olduğu kadar pahalı olan giysileri ancak varlığı olan insanlar sağlayabilirlerdi. Böylece Milli Muhafız Örgütü yoksullara ve genel olarak demokratik kanatlara yasaklanmış oluyordu uygulamada. Örgütün başına General Lafayette komutan olarak atandı. Ününü Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda kazanmış olan bu iki dünyanın özgürlük kahramanı, devrimin başlarında halkça pek tutulan bir kişiydi. Ancak halkın ihtiyaç ve umutlarını anlamaktan da alabildiğine uzaktı. Bunun gibi ülkenin bütün belediyeleri burjuvazinin sadık hizmetkarlarının ellerindeydi. İhtiyatlı ve hesaptan kitaptan anlayan bir kişi, Jean Bailly, Paris Belediye Başkanı oldu. Jean Bailly bir astronomi bilginiydi ve büyük burjuvazinin güvenilir adamıydı. Sonra kurucu mecliste dizginleri ellerinde tutanlar da yine büyük burjuvazinin ve liberal soyluların temsilcileriydi. Mecliste ve bütün ülkede devrimin halkça en tutulur kişisi Comte de Mirabeau 1749-1791 oldu önce. Zengin bir aileden gelen büyük bir kültür sahibi, ayrıca yadsınamaz bir yazarlık ve hatiplik yeteneği olan Mirabeau, devrimden önce de gönül maceralarının yanı sıra sert yergileriyle de göz alıcı bir ün kazanmıştı. Parlak hatipliği, cesareti, güvenilirliği sayesinde devrimin başlarında mutlakiyetçi rejimle ilk söz düellolarının yapıldığı dönemde kurucu meclisin tartışılmaz lideri oldu. Otoritesi ve halk arasındaki ünü sonsuzdu o sıralar. Bununla beraber devrim dalgasının hızla yükselişi kaygılandırıyordu Mirabeau'yu, ateşini söndürüyordu. Öyle olduğu için de sağa doğru ihtiyatlıca çark etmeye başladı. Kurnaz, sözünde hassiz ama her şeye dikkatli, devrimden önce Thiers'in üyesi olmuş Abbé de Sieyes de mecliste dinlenilir bir kişiydi. Renli avukat Le Chapelier ile Lafayette de öyle. Büyük burjuvazinin temsilcilerine daha sonra kurucular adı verilecektir. İşte kurucuların bu temsilcileri kurucu meclisin yönlendirici gücü olup çıktılar. Ne var ki büyük burjuvaziye somut bir iktidar sahibi olmak yetmiyordu. Bu iktidara hukuksal bir dayanak da vermek istiyordu o. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin kabulünden birkaç gün sonra kurucu meclis Mounier'in tasarısını tartışmaya başladı. Bildiriyle tam bir çelişme içinde olan bu tasarı, oy vermeyi bir vergi ödeme koşuluna, süfraj sansiter bağlıyordu. 1789 Ekim ve Kasım'ında bu antidemokratik tasarılar kanunlaştılar. Gerçekten seçim sistemi belli bir vergi ödeme koşuluna dayanıyordu. Yurttaşlar haklar bakımından birbirine eşit olmayan iki gruba ayrılmışlardı. Etkin yurttaşlarla edilgin yurttaşlar. Etkin yurttaşlar çeşitli organlarda doğrudan vergi ödeyen varlıklı kişilerdi ve öyle olduğu için de seçme ve seçilme hakları vardı. Bu gereklere yanıt veremeyen edilgin yurttaşlarsa seçim hukukunun dışında tutulmuşlardı. Ne var ki bu yurttaşlar halkın büyük çoğunluğunu oluşturuyorlardı. Böylece büyük burjuvazi ülke üzerinde gerçek ve hukuksal egemenliğini kurmak amacıyla Tiyareta içindeki dünkü bağlaşıklarından ayrıldı. Ancak büyük burjuvazinin egemenliğindeki kurucu meclisin çıkardığı kanunların niteliğini iyice anlayabilmek için şu noktayı da gözden uzak tutmamalı. Mutlakiyetçi feodal güçlere karşı mücadele sona ermemişti. Meclisi yönlendiren Kurucular Partisi, Mirabeau, Lafayette, Mounier ve benzeri halk kitlelerinin ruhsal durumuna ve istemlerine sırtlarını çeviremezlerdi. Ve son olarak büyük burjuvazinin kendisinin de ülkenin burjuva temeller üzerinde yeniden örgütlendirilmesinde çıkarı vardı. İşte o yüzden de kurucu meclisin kabul ettiği birçok kanun açıkça ilerici nitelikler taşırlar. 1780-1790'da Fransa'nın idari bakımdan yeniden yapılandırılmasına girişildi. Alabildiğine siyasal bir önemi vardı bunun. Krallıkta taşra, kökü ta orta çağa uzanacak biçimde jeneralite ve bayyaj diye bölünmüştü. Uzun bir süreden beri ülkenin ne çıkarlarına ne de ortaya çıkmış gerçek ilişkilere yanıt veremez hale gelmiş olan bir bölünüşe son verildi. Onun yerine ülke birbirine aşağı yukarı eşit büyüklükte ve idari bakımdan da aralarında eşitlik bulunan 83 ile departman bölündü. Bu bölünüş aradan 200 yılda geçmiş olsa bugün de yürürlüktedir Fransa'da. Bu da kurucu meclisin yaptığı bu idari reformun ne kadar yerinde olduğunu gösterir. 2 Kasım 1789 günü Autun eski piskoposu Talleyrand'ın önerisi üzerine kurucu meclis bütün kilise mallarına el koyup milletin kullanımına açmaya karar verdi. Milli emlak diye ilan edilen kilise mülkleri satışa çıkarıldı. Bu önlem mutlak monarşinin kalesi olan kilisenin gücünü kırmaya yönelikti ve aynı zamanda ülkedeki mali bunalımın çözümünde yardımcı olacaktı. Kilisenin elinden örneğin doğum ve ölümlerle evlenmeleri kayda geçirme gibi kime haklar ve görevler alındı. Bunlar devletin de artık. Devlet kilisenin bütün etkinliğini denetimi altına alıyordu. Öte yandan kurucu meclis zümrelere göre yapılan bütün o eski ayrımları ortadan kaldırdı ve böylece milletin oluşumuna doğru pek önemli bir adım atmış oldu. Yurttaşlar arasında tam bir hukuk eşitliği sağlamak ve eski soyluları bütün ayrıcalıklarından yoksun kılmak amacıyla meclis tüm soyluluk ünvanlarıyla soyluluğun miras yoluyla geçmesi kurumunu kaldırdı. Böylece prens, dük, kont, vikont ve benzeri kaldırıldı ve kullanılması yasaklandı. Sonuç olarak ayrıcalıklı iki zümreye, ruhbanla soylulara ezici bir darbe vurulmuştu. Gerçekten ilerici bir nitelik taşıyan bu kararlar, burjuva yapıdaki kurucu meclisin politikasının özündeki çelişmeleri yansıtıyordu yine de. Ruhbanın hem başta gelen zümre olarak daha önce sahip olduğu hukuksal yetkiler alınmıştı elinden, hem de iktisadi ayrıcalıklarına son verilmişti. Kilise topraklarının kamulaştırılması, kilisenin iktisadi gücünü kökünden yıkıyordu. Ancak burjuva meclis feodal mülkiyete dokunma tehlikesini göze alamadı. Dahası koruması altına aldı onu. Krallığın köylü başkaldırılarıyla sarsıldığı büyük korkunun mülk sahiplerini topraklarından kaçırttığı bir ortamda kurucu meclis toprak sorununa sırt çeviremezdi. Çalışma gündeminin başlarına aldı onu. O dillere destan 4 Ağustos 1789 gecesi pratik önlemlerle ilgili bir tartışmanın başlangıcı oldu ve bir haftaya yakın sürdü. Kurucu meclisin 4 ile 11 Ağustos arasındaki oturumları boyunca kabul ettiği toprakla ilgili kanunlar tam çelişmelerle doludur. Meclis feodalitenin kaldırıldığını resmen ilan ediyordu. Salt ilan düzeyinde de kalmış olsa ileri sürülen pratik önlemler bu tumturaklı ilanla tam bir çelişme içindeydi. Gerçekten feodal rantlara sahip soylular ve burjuvalar, mali haraçlar, senyörlük angaryaları, bazı mülklerin elden çıkarılamaması gibi hakların geriye satın alınmadan feda edilmesine yani ortadan kaldırılmasına karar verdi. Aslında köylü ayaklanmalarının başladığı günden beri uygulamada varlıklarını yitirmişti bu haklar. Ancak daha önemli başka haklar ve ödentiler yürürlükte kalıyordu. Bunlar geriye satın alınabilirdi ancak köylüler için yanına yanaşılmaz koşullar uygulamadaydı. Böylece köylülerin asıl istemi yani toprak, feodal ödenti ve haraçların karşılıksız tasfiyesi yanıtsız kalmıştı. Kurucu meclisin ticaret ve sanayi alanında burjuvazinin çıkarlarını göz önünde tutarak aldığı kararlar ilerici bir nitelik taşıyordu. Fizyokratların düşüncelerinden hareket eden burjuva yasayıcılar tam bir iktisadi girişim özgürlüğü sağlamaya gayret ettiler. Orta çağdan miras kalan her türlü kayıt ve düzenlemeye son verildi. İktisadi girişimin serbestçe gelişmesini önleyecek hiçbir engel yoktu artık. Gerçekten 1791 Şubat'ında meslek kuruluşlarına son veren bir karar çıktı meclisten. Böylece Orta Çağ'ın kalıntılarından biri daha kalkıyordu. Ne var ki birkaç ay sonra 14 Haziran 1791'de Le Chapelier adlı bir milletvekili hem de oyların büyük çoğunluğuyla doğrudan doğruya işçileri hedef alan bir kanun kabul ettirdi. La Chapelle Kanunu işçilere her türlü dernekleşmeyi yasaklıyordu ve grevin ağır cezası vardı. Sınıf çıkarlarıyla hareket eden burjuvazi işçi karşıtı ilk kanunu oylamış oluyordu böylece. Ancak anayasal politikanın çelişmeleri, daha doğrusu iktidara gelmiş Büyük Burjuva Partisi'nin çelişmeleri, saray ve halkla ilişkilerinde çok daha belirgindi. Gerçekten saray, bütün karşı devrimci güçlerin, bütün eski rejim yanlılarının çekim merkezi olmuştu doğallıkla. Bastil düşmüş de olsa, saray davayı hiç de kaybettiği kanısında değildi. Eylül ayından başlayarak kralın ve özellikle de Marie Antoinette'in yönlendirdiği karşı devrimci parti bir karşı saldırı hazırlamaya koyuldu. Krala sadık ordu birlikleri Versay'a ve Paris'e doğru yöneliyorlardı. 16. Louis insan ve yurttaş hakları bildirisiyle 4 Ağustos gecesi kararlarını onamayı reddetti. 1 Ekim günü Versay'daki Flandre alayı onuruna verilen bir şölen açıkça karşı devrimci bir gösterinin bahanesi oldu. Paris'e karşı tehditler savruldu, serpuşlardaki 3 renkli kokartlar koparıldı ve siyah kokartlar kondu yerlerine. Altında bir karşı devrimci hükümet darbesi yatan bu hazırlıklar kaygıyla izleniyordu Paris'te. 1789 sonbaharında sıradan insanların Paris'i, sans-culottların Paris'i açtı. Başkentte ekmek yoktu. Sabah karanlığından başlayarak kapıları kapalı fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşuyordu. Kıtlık başkentin siyasal havasını kızıştırıyordu. İşte bu karışık ortamdadır ki sol çevrelerden, özellikle de Mara'nın gazetesinden, yani halkın dostundan, Versay üzerine yürüyüş işareti geldi. 5 ve 6 Ekim 1789 günleri özellikle kadınların başını çektiği işçilerden, işportacılardan, kıtlığın daha da kırıp geçirdiği yoksul mahalleler halkından oluşan Parisli büyük bir kalabalık Versay'ın yolunu tuttu. Halk saray çevresinde toplaştı ve kralı arkasına kurucu meclisi de takıp Versay'ı terkle Paris'te oturmaya zorladı. 5 ve 6 Ekim'deki halk gösterileri sarayın karşı devrimi planlarını bozmuştu. Kralın ve kurucu meclisin başkente zorla dönüşleri halk kitlelerinin denetimi altına sokuyordu onları. Monarşi ve kişi olarak da 16. Louis halk arasında hala büyük bir saygınlığa sahipti. Ne var ki bu iki günün olayları kitlelerin psikolojisinde bir şeyleri de değiştirmişti. Saray yönünden gelen tehlikeyi atlatan ancak halkın devrimci girişiminden çok daha fazla korkan kurucu meclis 1 Ekim 1789 günü halk gösterilerini bastırmak amacıyla silahlı güçlere başvurmayı öngören bir kanunu kabul etti. Büyük burjuvazi egemen duruma geçtiği ve kendi çıkarlarına ve amaçlarına yanıt veren değişiklikleri gerçekleştirdiği için bitmiş gözüyle bakıyordu devrime. Bu bakımdan Mirabeau'nun gelişmesi pek aydınlatıcıdır. 1789'un sonlarından başlayarak ünlü hatip devrimi kesinlikle durdurmak gerektiği düşüncesindeydi. 1790 başlarında gizlice ilişki kurduğu sarayla ve hatırı sayılır bir para karşılığında öğütler verdi ona. Mirabeau 1791'de öldü. Hala halkın sevgisiyle çevriliydi. Ne var ki daha sonra ihanetinin kanıtları ortaya döküldü. Ancak bu ihanetin Mirabeau'nun kişisel yaşamının sıradan bir sayfası olmaktan çok daha fazla bir anlamı vardır. Aslında Kurucular Partisi'nin bütününün siyasal gelişmesini yansıtıyordu bu. Büyük burjuvazi çelişmeli bir politika güttü önce. Ancak değişikliklerle ilgili programı gerçekleştiği ölçüde bir tutucu güç olduğu gitgide daha açık bir biçimde ortaya çıkıyordu. Buradan kalkarak devrimi derinleştirmeye değil, tersine var olan noktada frenleyip hareketsiz hale getirmeye verdi kendini. Halk ve burjuvazinin yukarı tabakalardan olmayan bölümü ise kurucu meclisin uygulamaya koyduğu reformların sadece bir başlangıç olduğu düşüncesindeydiler. Belli başlı istemlerine doyurucu bir yanıt verilmemişti henüz. Öyle olduğu için de devrim yolunda daha ileriye gidilmesini istiyorlardı doğallıkla. Gerçekten köylüler umut ettiklerini bulamamışlardı. Feodalizm kökünden sökülüp atılmamıştı, kırılmamıştı bile. Öyle olunca da harekete geçildi yeniden. Köylüler feodal vergi ve ödentileri ödemeyi durdurdular. Bundan dolayı birçok yerlerde silahlı çatışmalar oldu. Kentlerdeki aşağı halk tabakaları da eskisi gibi haklardan yoksun kalmışlardı. Devrim durumlarını düzeltmemişti onların ve sefalet gitgide artıyordu. Paris'te ve başka yerlerde ekmek ve öteki yiyecek maddelerinin fiyatları yükseliyordu. Öte yandan soyluların bir bölümünün dışarıya kaçıp gitmesi yüzünden lüks nesne ticareti birden düşmüş ve bir durgunluk gelmişti işlere. Orta tabakalar, demokratik burjuvazi, siyasal yönetimin dışında tutulmuştu. Eski rejimin güçleriyle, gizli ya da açık, bir uzlaşma arayan büyük burjuvazinin politikasına yabancı olan bu sosyal kesim, halkla beraber devrimci dönüşümler yolunda daha ileriye gitmeye hazırdı. Kurucu meclisin karar ve kanunlarının antidemokratik niteliği daha da ortaya çıktığı ölçüde, eleştiri de daha da açıklık kazanıyor ve sertleşiyor, halktaki hoşnutsuzluğun sesi de daha yükseliyordu. Mecliste de kimi milletvekilleri çoğunluğun politikasını tartışıyordu. Onlar arasında Maximilien Robespierre özellikle fark ediliyordu. Arras temsilcisi, yeni bir aristokrasi iktidarı kurmak isteyen çoğunluk politikasına bütün sertliğiyle vuruyordu. Ne getirecek sizin anayasanız? Tam bir aristokrasi. Aristokrasi odur ki, ondan olan yurttaşlar hükümran, geri kalan da uyruktur. Ve hangi aristokrasi? En dayanılmaz olanı zenginlerin aristokrasisi. Böylesi bir zenginler aristokrasisinin boyunduruğu altına düşmek için mi sizlerle beraber feodal aristokrasinin boyunduruğunu kırıp parçaladı halk? Bu sözlerin herhangi bir etkisi oluyor muydu dinleyenler üzerinde? Salondaki ortamı düşünmeden Robespierre'in üzerine basa basa verdiği öğütlere, ileri sürdüğü önerilere mecliste kulak asan oluyor muydu? Hiç. Önceleri dinlenmiyordu bile. Taşralı, bozuk oyuncak diye bakılıyor kendisine, hatta gülünç bulunuyordu. Gazeteler çıkışlarını keyiflerine göre özetliyor, adını da değiştirip yazıyorlardı. Bununla beraber söylevlerindeki sert ve mantıklı kanıtlar, olaylara yukarıdan bakış, sarsılmaz inanç, Robespierre'in boğuk sesine kulak vermeye zorladı milletvekillerini. Dikkatle dinlenilir oldu. Sözleri alaylarla kesilmiyor artık ama önerileri hemen hep oy birliğiyle reddediliyordu. Ne var ki umursamıyordu bunları Robespierre. Bu hallerinden hoşnut, iktidarı elde tuttukları için önemli kişiler oldukları kanısındaki bu bayların başları üzerinden halka, Fransa'ya hitap ediyordu. Geleceği görüyordu daha şimdiden. Ve sonunda Arras milletvekilinin sesi ülkeye ulaştı. Halkın gitgide daha tanıdığı ve sevdiği bir kişi oldu. Kentlerden ve köylerden yığınla mektup alıyor ve adı sanı bilinmeyen kişiler yaptıklarını doğru buluyorlardı. Genç Saint-Just'ün 1790 Ağustos'unda Blerancourt'dan yolladığı bir mektupta dediği gibi insanlığın milletvekiliydi adı. Meclisin dışında demokratik akımlar çok daha güçlüydü. Onları başta basın temsil ediyordu. Özellikle de halk üzerinde büyük bir etki sahibi olmaya başlayan kimi gazeteler. Bu demokratik yayımların başında Jean-Paul Marat'ın Halkın Dostu gazetesiyle parlak bir gazeteci olan Camille Desmoulins'in Fransa ve Brabant devrimleri ve namuslu demokrat Lustalo'nun Paris devrimleri geliyordu. Devrin siyasal kişilikleri arasında öyleleri vardır ki kiminin gözü kapalı kinini çekerken kiminin de ateşli hayranlığını toplar. Jean-Paul Marat'ın durumu böyleydi. Hem bir hekim ve hem de fizikçi ve doğa bilimci olan Marat, optik üzerine bilimsel çalışmaların sahibiydi. Sosyal ve siyasal sorunlara da nadir olarak ve adını belli etmeksizin karışmıştı.